Kafamda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda çok popüler olan bir kavram olan yapay zeka üzerine konuşacağız. Bugün çok enerjik bir konuğum var. Sayın Sinem Saka. Saka soyadını kullanıyorsunuz havalı olduğu için diye bir
Evet,
yerde
kesinlikle
söylemiştiniz.
öyle.
Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Aynı söylediğin gibi Saka soyadını kullanıyorum. Böyle SS harflerinin yan yana gelmesi daha böyle egzantrik bir hava katıyor sanki bana. Ondan sonra dediğim gibi çok teşekkür ederim. İyiyim, heyecanlıyım.
Evet, ben de heyecanlıyım. Bu arada bu yapay zeka konusu benim bir süredir yapmak istediğim bir konuydu ve şansıma sosyal medyada sizin bazı içeriklerinizi gördüm. Bir de renkli bir karakter olduğunuz için içeriklerde gerçekten tüketiyorsunuz böyle rengarenk bir şey. Şimdi yapay zeka deyince de insanların aklında hep rengarenk bir şey oluştu. İşte çünkü yapay zeka bir çıktı, DALL-E çıktı, Midjourney çıktı. Bir şeyler üretiyor yapay zeka ama renk cümbüşünün içindeydi. Sizi de öyle yansıtınca görünce baktım içeriğinize, dedim yapay zeka konuşmak istiyorsam gerçekten Sinem Hanım'la konuşmam gerekiyor. Yazdım, hemen cevap verdiniz. Çok mutlu oldum. Bakalım bugün nasıl bir sohbet yapacağız? Size şeyi soracağım. Siz normalde kreatif tarafta bir süre meslekler icra ediyordunuz. Televizyonculuk vesaire. Daha sonra bu yapay zekaya aslında kısaca ilk başladınız. Buraya nasıl bir evrilme dönemi oldu onu merak ediyorum.
Evet, biraz karmaşık aslında ama kısaca özetlemeye çalışayım. Aslında çalışma hayatına ilk önce kurumsal şirketlerde çalışarak başladım çok erken yaşlarımda. Fakat daha sonra böyle sahne sanatlarına ya da televizyonculuğa ilgim olduğunu fark edip böyle küçük kurslarla başladığım şey artık sonra gel zaman git zaman benim mesleğime dönüştü. En nihayetinde de işte 10 yıl kadar hani televizyonda ya da işte YouTube gibi aslında böyle diğer biraz daha özgür diyebileceğimiz platformlardaki bazı yayınlarda çeşitli görevlerde çalıştım. Ben çok böyle biraz söylediğim gibi farklı şeylere çok ilgisi olan ve her şeyden böyle birazcık yapabilmeyi seven de birisiyim. Hem bir yandan sanata olan ilgim hem de işte o televizyonculuktan gelen aslında belirli bir akış ya da format olması vesaire. Bu yollar beni zaten böyle artık son zamanlarda yapımcı olarak konumlandı. Bazı projelere götürdü. Fakat hem çok yorucu olması hem de böyle daha çok yapmak istediğim şeyler olmasından dolayı biraz böyle o kısımdan freelance projeler üzerine kendi ürettiğim bazı böyle kreatif işlerde çalışmaya başladım. Bir yandan akademiye geri döndüm. Orada da zaten medya ve iletişim sistemleri üzerineydi. Ama teknolojiye olan ilgim küçüklükten beri vardı. Dolayısıyla da zaten son yıllarda böyle teknolojik bir evrim yaşadık ya hep beraber özellikle pandemiden sonra. Ben de işte böyle sırasıyla kripto paralar, NFT, Metaverse, Web 3 derken tabii konu en nihayetinde hepimizde olduğu gibi yapay zekaya geldi. Çok da hoşuma gitti çünkü aslında yaptığım işlerle bağdaşan tarafları da var. Fotoğraf çekiyorum, sanat severim, işte projeler üretiyorum ya da bazı ufak tasarımlar yapıyorum. Bir yandan da o teknolojiyi hani akademik olarak araştırmaya çalışıyorum. Üretken yapay zekayla da bayağı böyle hayallerimi görselleştirebileceğim bir alana doğru kaydım. Şimdi hem bir yandan işte tasarım tarafıyla hem akademik çalışmalarla hem eğitimlerle hem de birçok üretken yapay zekayı kullanabileceğim işte sonuna kadar böyle kullanmaya çalışıyorum diyelim.
Harikasınız. Bu arada ben ekstra şeyi belirteceğim. Ben mesela bu teknoloji tarafında, yapay zeka tarafında aslında sanatçılarla konuşmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü bu tarz şeylerde sanat her zaman bir adım önde gidiyor. Neden? Sanat sınırsız bir hayal gücüdür. Hayal edersiniz, sonra yaparsınız. Zaten baktığımızda buna ilk ayak uyduranlar yıllar önce biraz daha böyle postmodern eserlerde o yapay zeka şeyini görebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorlardı? Algoritmik olarak makineler yaparlardı. Bunu çeşitli sergilerde gösterirlerdi. Sonra millet ucube gözüyle bakardı ama şimdi baktığınızda herkes hayranlıkla bakıyor. İşte Yapay zeka olmayan bir şeyleri bile artık insan yapay zeka gibi pazarlıyor ama Türkiye'de de çok kıymetli insanlar var. İşte makine öğrenmesi konusunda başka taraflarda bununla alakalı bir sürü eserler oluşmaya başladı. Bununla alakalı bir okuryazarlık oluşmaya başladı. O yüzden yani siz mesela sanat tarafında yapay zeka başladığınız için benim için çok kıymetli bir şey. Gidip de bir mühendisle yapay zeka konuşmak açıkçası çok zevkli bir şey de olmaz. Bir de mühendis kafası sonuç olarak yani kısıtlı bir şey olduğu için, bu arada küçümsemek için söylemiyorum. O işin matematiğine bakıyor, if else, oradaki algoritmaya bakıyor ama biz burada bu bölümde genel olarak bu yapay zekanın bizim hayatımıza neler katacağı, şu anki hayatımızı nasıl etkiliyor, bunu bence sanat düşünen bir insanla konuşabilmek her zaman daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum.
Umarım tahminlerinde haklısındır diyerek. Tabii ki her disiplinde, birçok disiplinde kullanıyor. Hepsi kendince değerli ama benim de aslında ilgimi çeken ve böyle bir şekilde işte bulaşmaya çalıştığım kısım sanattaki yeri izleyiciler tarafından nasıl konumlandırıldığı. Tabii biliyorsun ki birçok da tartışma var bugün. Bunların belki şeysi değil, yeri değil ama telif hakları bağlamında hukuksal meseleler, etik konusu vesaire ve şimdiye kadar zaten hep sanatçılarla iş yapan birisi olarak ilk başta çok fazla böyle tatlı bir tutum yoktu sanatçılar tarafından. Hatta böyle 2 yıl önce falan ben bu konuyla ilgili röportaj yapmak istediğimde pek kimseyi bulamıyordum. Ama ne güzel ki şimdi günümüzde artık sanatçılar da hani o ön yargıyı en azından kaldırıp zaten kendi ürettikleri eserlere ya da işte kendi yaptıkları işlere yapay zeka desteğine kendi tarzlarında kattıklarında hem günümüzün modasına, trendine uygun hem de aslında kendileri için de biraz işleri kolaylaştıran bir yön olduğunu anlamış oldular. Şimdi zaten birçok sanatçı işte ya da işte eğlence sektöründe, müzikte vesaire kullanılıyor ve birçok böyle immersive projeler oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ve ben hani bu yolu başından beri takip ediyor olduğum için de gerçekten böyle çok ait hissediyorum bu konuyla ilgili de. Dediğin gibi gerçekten sanatçının bakış açısı ve olaylara yapay zekanın dahil oluşu bambaşka bir yere taşıyor. Üretken yapay zekanın hani zaten aslında üretken yapay zeka diyoruz ama yapay zeka yıllardan beri neredeyse 1940'lardan beri böyle tartışmaları olan başlangıcı yapılmış dönem dönem out olup dönem dönem in olan bir teknolojiyken son yıllarda hani üretken yapay zekayla herhangi birisinin hepimizin daha kişiselleştirilmiş deneyimler sahip olmasını ve bunları üretebilmesini de sağlıyor.
Evet.
Böyle yeni dönem işleri de ben çok seviyorum gerçekten. Çok güzel şeyler oluyor diye düşünüyorum.
Ya aslında benim kafamdaki soruları ufak ufak biraz cevaplamış gibi olduk ama mesela bu günlük hayatımızdaki yapay zekanın kullanım alanlarına ilk başta gelmek istiyorum. En basitinden ben mesela bu podcast'te bölüm kapağı yapıyorum, tasarlıyorum Canva üzerinden. Canva'da bayağı bir uzman oldum artık. Sizin mesela şimdiden bölüm kapağını hazırladım ben ama bir görselinizi buldum Google'dan. İşte kafanın üst tarafı yoktu, kol tarafı yoktu. Bende de simetri hastalığı vardı. Direkt Canva'nın yapay zeka tool'uyla o boş alanları tamamladım. Yani şu kadar ufak yani şu Photoshop'ta yapabileceğim bir saatlik işi 5 saniyede yapabiliyorum. Yani böyle bir müthiş bir imkandan bahsediyoruz. Bu en ufak şeyinden bahsediyorum bu arada. Yani bu kullanım alanlarına geldiğimizde şu an onu konuşabilir miyiz acaba?
Tabii ki hani sen Canva dediğin için aslında ben de biraz Adobe'den örnek vermek istiyorum. Tabii ki şimdiye kadar bütün hani yaptığım işlerde her zaman bir noktasında Adobe araçlarını kullanıyorduk ama ben çok yetkin değildim. Yani fotoğraf çektiğim dönemlerde de hani yarı profesyonel diyeyim. Mesela işte arka planı kaldırma, dekupe gibi şeyler beni çok çok zorluyordu ama şimdi bir tıkla bunları yapabiliyoruz. Üstelik işte Photoshop'ta bile çok kolay bir şekilde mesela kare olan bir görseli böyle geniş açıya ya da işte bir poster haline pek bir şey kaybetmeden görseli olduğu gibi genişleterek dediğin gibi çok böyle kolay bir şekilde asiste edebiliyor bizi yapay zeka araçları ve bu 1-2 yıllık biraz böyle tartışmaların yoğun olduğu dönemden sonra zaten hem teknoloji devleri hem de normalde hali hazırda kullandığımız işte Adobe gibi ya da Microsoft gibi ya da diğer araçların içerisinde entegre oluşuyla hepsi biraz daha kolaylaştı. O
Evet.
yüzden de daha da yaratıcı da olabiliyoruz bu sayede.
Kesinlikle, yani ben mesela bir konu bazında bir araştırma yaptığımda medya direkt yazarlık yaptırabiliyorum. Çünkü işin anahtar kelimelerini orada aslında ben en başta ilk çıktığından beri ChatGPT 3.5'u gördüm. Wow, yani kimseye de anlatamıyorum derdim. Böyle bir şey geldi vesaire. O zaman herkes şok oldu ama şimdi alıştılar mesela. O da çok korkunç bir şey. İnsanlar hemen artık alışıyorlar. Bir ay önce Sora diye bir şey çıktı. Herkes şok oldu ama etkisi hemen geçiyor. Yani öyle bir birikim geliyor ki arka planda, inanılmaz bir seviye. Benim en başından beri bu yapay zekada konuşmak istediğim olay, her şeyi yapabileceksiniz. Tek bir kelimeyle bir aplikasyon, oyun bile tasarlanabilecek ileride. Veyahut da web sitesi bile yapabileceksiniz. Burada en kritik olay prompt mühendisliği. Yani yapay zekadan ne istediğini bilmek asıl kriter diye düşünüyorum ve bunu artık kafayı da yormaya başladım. Kendi hayatımda, çünkü meslekler de artık gelişecek. Buna da biraz değinmek lazım. Günümüzün mesleğinin %80'i tamamen silinecek demiyorum ama evrim geçirecek. Onu biraz şey yapabiliriz. Diğer türlü biraz daha kriz yaratmak gibi oluyor. İşte meslekler yok olacak, halimiz harap, işsiz kalacağız falan değil de. Yani yıllar önce İngiltere'de otomatik dokuma tezgahları çıktığında lüdistler onları parçalıyorlardı işsiz kalacağız diye. İşte o zaman parçaladıkları şey kalsaydı öyle, hala dokuma tezgahları devam edecekti. İnsanoğlunun alışması lazım. Bu prompt tarafında ne düşünüyorsunuz? Siz mesela bu tarafta benim bildiğim eğitimler vesaire şeyler sağlıyorsunuz. Biraz fazla konuştum, kusura bakmayın.
Şimdi prompt demişken ilk önce senin de bahsettiğin prompt mühendisliği diye böyle 1-2 yıldan beri yine böyle hype olan bir kavrama azıcık da olsa değinmek istiyorum. Çünkü aslında böyle bir meslek yok gibi. Yani
Evet.
bununla ilgili bir sürü işte eğitimler oluyor. İşte e-devlet onaylı sertifika veren yerler oluyor veya böyle isim
Bilmiyordum bunu
havalı
arada.
olduğu için prompt mühendisi olacağım gibi olur. Ama tabii mühendislik title tabii ki böyle birkaç aylık eğitimde gelmez. Ayrıca benim bu konuda prompt deyince dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir şey de aslına bakarsanız daha önceden daha çok hayatımızda önemi olan gramer ya da edebiyat ya da işte kendi iletişim dilimizde karşımızdaki bir insana ya da bu bir makine de olabilir kendimizi anlatmayı ilk önce öğrenmemiz gerekiyor ki ondan sonra karşımızdaki makineden ne istediğimizi bilerek aslında
Kesinlikle
oradan
öyle.
çıktılar alıyoruz. Prompt mühendisliği denilen şey de bir manada aslında bu makineyle nasıl konuşacağını bilmek gibi benim açımdan. Prompt meselesini de aslında böyle sanki sadece işte kod yazanlar ya da yüksek bir bilgisayar bilgisi olanlar yapabilecekmiş gibi bir hava vardı bir süre kadar. Ama hani telefonlarımıza kadar giren hepimizin işte ilk önce aslında kendimizi prensese, Süpermen'e çevirdiğimiz o böyle avatar yaratma uygulamalarıyla biraz biraz aslında o prompt'un kendimizi ifade etme olduğunu herkes anlamış oldu. Ama tabii ki tam istediğimiz gibi bir görsel üretmek için mesela benim ürettiğim görseller gibi gerçekten ince bir çalışma gerekiyor. Çünkü aslında hepimiz üretebiliyoruz ama birbiriyle ilgisi olmayan bir sürü güzel görsel de ne işe yarayacak gibi bir durum var. Dolayısıyla ben onları belirli gruplara ve belirli temalara ayırıp o tarz böyle hepsi birbiriyle bağlı görseller üretmeye çalışıyorum. Bununla alakalı da mesela 1-2 aydan beri ürettiğim görsellerin promptlarını paylaşmaya başladım. Çok ilginç aslında geri dönüşler oldu. Hem çok aşırı bir memnuniyet var hem de takipçilerin benim promptlarımla değişik yapay zeka uygulamalarında ya da bazı değişik kelimeler ekleyerek benim görselimin bir anlamda remixini yapması benim çok hoşuma gitti. Bu bir anlamda da yapay zeka okur yazarlığına katkı sağlamak benim nazarımda. Çünkü bir yandan da aslında hangi promptları yazdığımızı herkes gördüğü zaman şeffaflık konusunda da aslında bir gelişmiş bir seviye oluyor. Çünkü telif hakları da çok önem teşkil ediyor tabii ki. Belki 100 yıl önce ne bileyim işte Dali'nin görselini yaratmak ya da Van Gogh'un fırça darbeleriyle bir görsel yaratmanın ötesinde bugün de ben istersem Orhan Pamuk tarzında bir kitap yazdırabiliyorum. Tabii bunlar biraz da sorun yaratıyor. Yani özellikle kesinlikle içerik eser sahipleri, sanatçılar konusunda. Dolayısıyla biz hangi promptlarla bunu ürettik? Daha önceki sanatçılardan nerelerini ilham aldık ya da nerelerini tamamen kopyaladık ya da kendimizden ne kattık? Bu bence önümüzdeki zamanlarda daha da önem teşkil edecek. Çünkü Sora dediğin aslında daha henüz kullanımımıza açılmayan, benim de işimi elimden almak üzere olan böyle inanılmaz yüksek çözünürlükte videolar üreten bir teknoloji geliyor. Bir ondan sonra mesela film sektöründe de bazı değişiklikler olacak. Dolayısıyla da hani hepsi bir bütün ama prompt'u ben hani böyle Türkçeleştirilmiş istem olması dışında kendimce bir kavram uydurmuştum. Prompt dili ve edebiyatı diye. Aslında bu çok basic bir şeye dayanıyor yani. İlk önce yapay zeka okuryazarı olmak, aslında onun öncesinde dijital okuryazar olabilmek, hatta okuryazar olabilmek, ondan sonra iletişim şeklimiz, kendimizi ifade etmemiz vesaire gibi hepsi çok teferruatlı. Dolayısıyla da background'unuzda olan şeye üretken yapay zeka ile yeni evet şeyler katabiliyorsunuz. Nasıl ki ben bugün akademik araştırmalar yapsam bile zaten normaldeki seviyem kadar yapabiliyorsam ama görsel yaratırken bir fark ortaya koyabiliyorsam bu bütün alanlar için geçerli. Ben de mesela normalde aslında pek de yapamayacağım bir iş olarak 1000 terimden ve 50 disiplinden oluşan en çok kullanılan yapay zeka terimlerini böyle bir şekilde toparladığım bir yapay zeka sözlüğü. Gerçekten hani daha sonradan check ettirdiğimde çok az hata çıktı. Bu beni biraz hem sevindirdi hem bazen telaşlandırdı. Şimdi hala üzerinde çalışıyorum, daha sonra sizinle de paylaşırım. Dolayısıyla aslında kitap yazamam belki ama nasıl yazılacağını yine ben söylüyorum. Ya da hangi disiplinleri kullanması gerektiğini ya da ne tarz yazması gerektiğini ben söylüyorum gibi. Her ne kadar işte hepimiz aynı sonuçları alacakmış gibi gözüksek de pek de öyle olmuyor. Prompt da zaten böyle yeni anahtar kelime ve yeni bir iletişim çeşidi bence.
Ya kesinlikle. Bu arada ben de yazılım sektöründe olduğum için bu arada bu prompt tarafını aslında en son yazılımcılar yapabilir. Çünkü yazılımcılar ne verilirse onu yapıyorlar. Yaratıcılık sıfır. Background'a da çok güçlü değil çoğu yazılımcının. Vizyonerleri geri tutuyorum. Ya burada dediğiniz gibi yani kitap okumayı bilen bir kitap veyahut da bir kelime bilgisi, gramer tarafındaki bir altyapısı olan bir insan aslında o prompt mühendisi dediğimiz şeyi yapabilir. Bu da aslında biraz insanın kişisel background'ı dediğiniz gibi. Burada ben aslında şeyi sormak istiyorum. Çok enteresan bir konu. Bu sizin promptları belirli kategorilere koymanız benim 3-4 gün önce bir arkadaş ortamımda da konuştuğumuz bir detaydı. Çünkü yapay zeka bir şey oluşturtuyorsunuz ama oluşturduğunuz şeyi bir daha yakalayamayabiliyorsunuz. Ya yani o an çok güzel bir şey yaptı. Bir daha onu yakalayamayabiliyorsunuz. Siz bunu belli şablonlarla düzenli olarak o seri devam ettirebileceğinizi savunuyorsunuz şu an. Yapabiliyorsunuz.
Savunmuyorum, yapıyorum. Yok, o işin şakası da hani şey, mesela geçen yılda böyle bir seri yapmıştım. O böyle seçim dönemindeydi ya da işte şimdi böyle yaşlı kadınlardan oluşan bir seri yapıyorum. Bir yandan işte sentez adı altında böyle daha nasıl söyleyeyim, süslü, taşlı, birazcık böyle üzülen, düşten, sigara içen, yemek yiyen, böyle insansı tavırlar sergileyen robotlar üretiyorum. Bunun için de ilk başta bayağı böyle uzun süren bir çalışmadan sonra aslında o seriyi yaratmaya başlıyorum. İçinde neler olacak, neler olmayacak, bu görsel fotoğraf mı olacak, illüstrasyon mu olacak, işte bir kartun mu olacak? Yani belirli o şifreyi kendime zaten bir şekilde yazıyorum. Çünkü bütün en gelişmiş olan yapay zeka uygulamaları bile ardından tekrardan yazdığında ya da farklı bir şey istediğinde ilk görseli de değiştiriyor. Hatta bunun için de ben bir terim uydurdum. Unutuyor diye, Alzheimer diye, ondan sonra robotların da böyle hafızasını kaybetmesi yeni bir çeşit Alzheimer vakası gibi geliyor. Ama zaten yapay zeka laboratuvarları veya işte şirketler bunu geliştirdikçe hep de bağlamdan kopmayacaklarını iddia ediyorlar. Tabii zor birazcık hani bu, ama mutlaka hani kişiye ya da sektöre özel olan uygulamalarda zaten bunun olması gerekiyor. Çünkü hepsi birbirinden farklı olan, ne bir yazıyı geliştirebiliriz ne de bir görsel seri üretebiliriz. Bağlamdan kopuyor. O yüzden bizim bağlamdan kopmamız gerekiyor.
Şey soracaktım, bu tasarım tarafında hangi yapay zekadan destek alıyorsunuz mesela?
Ben çok fazla yapay zeka aracı deniyorum. Çünkü o yani o eğitimlerde böyle birçok kişiyle buluşuyorum ve biri ev hanımı, biri öğrenci, biri muhasebeci, biri işte görsel üretiyor, biri metin yazıyor vesaire. O yüzden hep deniyorum, ama benim hep favorim olan uygulama aslında Midjourney. Onun dışında da işte Canva'nın yapay zeka destekli versiyonu ya da Adobe'nin Firefly gibi en çok bildiğimiz yine böyle eşik bekçisi uygulamaları daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Tabii DALL-E içerisinden de bayağı güzel görseller üretebiliyoruz. Fakat Midjourney'de üretilen görsellerin teması, ışığı, rengi daha böyle göze hitap eden bazı sonuçlar veriyor. Tabii ki bu makinelerin ilk başta hangi veri setleriyle eğitildiğine de bağlı bir şey. Ama benim favorim hala hani Midjourney ve ChatGPT 4. Orada çünkü artık kişiselleştirilebilir. Kendi sohbet botlarımızı da üretiyoruz. Deniyoruz ama tabii %100 hala hiçbir tanesi çalışmıyor diyebilirim.
Ya ben de o yüzden sordum aslında. Normalde ChatGPT 4'ün pluginleri var. O pluginlerde direkt baştan kodluyorsunuz. Bir daha tekrar tekrar öğretmeye gerek kalmadan aslında o seriyi bir nebze olsun daha kolay koruyabilir. Midjourney çok zor. Discord üzerinden ilerliyordur herhalde hala. Ben ilk kullandığımda da Discord üzerindeydi.
Evet, Discord üzerinden olması aslında pek kullanıcı dostu bir şey değil. Çünkü Discord'u normalde pek kimse kullanmazdı. Eskiden daha çok gamerlar kullanırdı. Hani son yıllarda böyle teknoloji, yeni şirketler, startuplar haberleşme için kullanıyor vesaire. Ama tabii görsel üretirken bir de Discord'un içine girmek, orada da bir karmaşa var. Biraz zordu, fakat uzun zamandan beri zaten Midjourney yakında kendi içerisinden üretileceğini söylüyordu. Şu an hem kendi içinden üretiliyor hem Discord. Discord'a bağlanıyor. Ama zaten birkaç gün oldu. Ben denedim birkaç tane, ama sanki biraz Discord'dan ürettiğimde herhalde daha güzel sonuçlar aldım. Ya da tesadüf de olmuş olabilir. Veya işte sonuçta Midjourney'nin içine entegre olan kısım hala gelişiyor da olabilir. Midjourney'de farklı özellikleri var. Ve artık onlar hani farklı ücretli şeylerinde, yani seçeneklerinde bazıları daha da gelişmiş oluyor. Mesela işte saklayabiliyoruz görsellerimizi ya da internette bulduğumuz bir işte görseli hangi promptlarla yazıldığını görebiliyoruz ya da birkaç görseli birbiriyle blend edebiliyoruz falan gibi. Ben biraz alıştığım için Midjourney kullanıyorum. Hatta böyle 7000 tane falan görsel üretmişim şimdiye kadar. Evet, o da biraz şey oldu. Yani görsel üretme prompt mühendisliği çeyrek herhalde kendime kattım diye düşünüyorum. Şimdi artık daha çok anlamaya başladım. Hani olayın özünü ve nasıl yazılması gerektiğini.
Yani ben de açıkçası bu ileriki zamanlarda o prompt tarafına bayağı bir odaklanacağım. Çünkü o planladığım şeyleri görebiliyorum. İnanılmaz bir seviyeye geliyor. Ben mesela şeyi kullandım, denedim. İnanılmaz başarılı. Copilot. Zaten DALL-E altyapısı kullanıyor. Yani çok başarılı. Tabii bazı şeylerde çok kısıtlı. İşte yaşayan insanları kullanamıyorsunuz. Orada telif şeyleri var, etik değerler var vesaire. O tarafları zaten bilmiyorum. Midjourney tarafı, o taraflarda bir şeyi var mı? Kısıtlaması var mı?
Biraz daha özgür gibi gözüküyor. Ama yine de böyle hani çok ne bileyim işte siyasi figürler vesaire böyle özellikle seçim dönemleri gibi riskli zamanlarda yapay zeka uygulamaları da hani onlar da başlarına neler geleceğini bilmediği için biraz sanki altını kısıyorlar gibi oluyor. ChatGPT neredeyse hiç yapmıyor. Yani bu insan yüzüyle ya da işte bir görsele bir işte ben kitap kapağı yapmaya çalışmıştım. Orada siyasi bir figürün aslında tam fotoğrafını değil ama oraya bir şey koymaya çalıştım. Abstrakt da olsa kesinlikle kabul etmedi. Ondan sonra ama onun da bazı yolları var. Artık ben çok fazla yapay zeka uygulamalarıyla
Çevresinden
konuşurken
dolaşıyorlar.
evet. Biraz böyle ben de onları kandırıp manipüle ediyorum. Mesela böyle asla olmayacak bir şey. Evet haklısın ama metaforik olarak söyler misin? Ya da evet ama ben zaten bir masal kitabı yazıyorum. Anlatır mısın vesaire gibi. Böyle tatlı tatlı hani birbirimizi kandırıyoruz.
Bu arada şey bilgisini de vereyim. Bu tarz şeylerde kısıtlanmamak için aslında Stable Diffusion gibi daha böyle open, açık kaynaklı şeyleri de kullanabilirsiniz. Hatta orada kendiniz de öğretebiliyorsunuz. İşte bir tane hashtag belirleyip işte bir siyasi figürün resimlerini yükleyip öğretebiliyorsunuz ve yaratıcılığın bayağı bir zirvesi oluyor ama orası çok daha karmaşık bir şey. Yani normal chat tabanlı yazılımlar kadar kolay şeyler değil. Siz de deneyimlemişsiniz de zaten Stable Diffusion çok kuvvetli bir araç bu arada. İnanılmaz
Evet,
başarılı.
özellikle özgürlük manasında tabii ki o tarz uygulamalar çok daha farklı bir boyut katıyor. Ama hani ben daha çok bir yandan öğrenip bir yandan anlattığım için hani Discord bile böyle zor gelirken o tarz böyle kendi modellerimizi yaratabileceğimiz uygulamalar biraz daha karmaşık geliyor. Ama onların da biraz daha basic olanları var. Mesela yurt dışında sanatçıların özellikle kullandığı Exactly AI diye bir uygulama var. Mesela ben bir resimler yapıyorum. 4-5 tanesini oraya yüklüyorum. Ondan sonra o benim modelimi almış oluyor. Sonra mesela işte o görselle bambaşka bir şey işte batan bir ay görüntüsü çiz dediğimde o benim el çizimimle ya da yaptığım resme göre zaten böyle daha kolay da sadece görsel üreteceksek ya da devamlılık sağlamaya çalışacaksak böyle metotlar da var. Zaten hani özgürleşme konusunda herhalde bir sonraki stepte kendi bilgisayarımızın içerisinde kendi tamamen modelimizi üreteceğimiz ve tamamen verilerimizin kendi içerisinde böyle büyüdüğü, geliştiği bir sisteme geçeceğiz. Ama tabii çok da böyle yakın gelecekte olmayabilir. Yani internet hızımız, işlemci kapasitemiz, işte bunu kullanabilmemiz falan da sonuçta bir süre ve umarım o hale de bir an önce geçeriz.
Ya aslında bazı araçlarda kendi lokalinizde işte dil modellerini vesaire Stable Diffusion da aslında kendi lokalinizde çalıştırabileceğiniz bir araç. Asla dışarı çıkmıyor. Zaten şu an şirketlerin yapay zeka tool'larının kullanmamasının en büyük derdi şirket verilerinin dışarı çıkmamasını sağlamak. Onun önüne geçemiyorlar ne yazık ki. Çoğu şirket bilgisayarında ChatGPT yasaktır mesela. Herkes kan ağlıyor. haklı olarak tabii.
Haklı bir kaygı. Haklı bir kaygı çünkü bazen bana da eğitimlerde soruyorlar işte mesela ben bütün şimdiye kadar şirkette gelen teklifleri buraya yüklesem vesaire de yüklemeyin diyorum. Zaten hani veri güvenliği çok da böyle aslında vakıf olduğumuz bir durum değil ve zaten koruyamıyoruz hani verilerimizi özellikle kurumsal bir şirketin ya da akademik bir araştırma yaparken vesaire biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Ki Big Tech'te mesela Google bile buraya özel verilerinizi girmeyin gibi bazı aslında
Sorumluluk
en
kabul
başta
etmiyoruz şeyi var tabii.
sorumluluğu kabul tabii ki zaten hani biz hiçbir şekilde işlemeyeceğiz de dese bu yapay zeka uygulamaları çok da inandırıcı bulmuyorum ben. Çünkü şu an hali hazırda bile hangi veri setleriyle eğitildiklerini hiçbiri açıklamıyor neredeyse.
Evet. Yani şey aslında bu arada bu biraz ticari bir şey olabilir. Biraz para kazanmak isteyen aslında bu tarz kurumsallara bunun altyapısını sağlayabilir. Yani olan dil modellerini direkt şirketin veri tabanında çalıştırarak şirkete ait bir yapay zekasını oluşturulabilir ama bilmiyorum çok da besleyici olmayacağı için ne kadar sağlıklı olur bilemedim. Şu an aklıma geldi sadece beyin
Yani durum
fırtınası.
şöyle duruma göre değişir. Mesela daha önceden hukukçularla konuşmuştum. Onlar kendi dava dosyalarını vesaire kendilerine özel bir böyle yapay zeka aracı içerisinde yükleyip oradan daha kolay bir şekilde böyle içerikler dışarıya kapalı bir şekilde üretebiliyor. Bunun dışında tabii ki her aslında disipline göre bunu vaat eden uygulamalar var. İşte Copia AI, Side AI, şimdi hatırlayamıyorum tam isimlerini. Ama onların da bir gelişim sürecine bence ihtiyacı var. Dolayısıyla da zaten hiçbir şekilde ne yapay zekaya işimizi bırakarak, yani hani oradan böyle mükemmel sonuçlar beklemek, ne de böyle hani onun verdiği sonuçlardan bir memnuniyetsizlik olması biraz bu arada bana saçma geliyor. Çünkü tabii ki yani tabii ki ben şimdi hadi harika bana dünyanın en güzel görselini üret dediğimde bir şeyler yapacak, ama o zaman bunu herkese yapacak. Ondan sonra zamanla işte daha böyle özgür yapay zeka uygulamalarıyla, işte dediğin gibi Stable Diffusion ya da işte o diğer örnekler gibi, bence o kişiselleştirme bir üst level'a geçecek. Ama tabii o arada yine bir şeyler yaşanması lazım. Yani bir olaylar olacak, regülasyonlar gelecek, yasalar yazılacak, ondan sonra onların hayata geçmesi vesaire. Yine biraz tabii dikkati elden bırakmamak lazım.
Çok güzel bir yere denk geldik bu arada.
Verilerimizi yüklerken.
Evet, burada yapay zekada en kritik nokta etik değerler ve kontrol edememe korkusu. Zaten işte 1990'larda dahi Terminator çıktı vesaire. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek gibi gibi korkular var. Haklı gerekçeler bu arada. Zaten burada en büyük korku aslında şu anki yapay zeka değil. Yapay zekanın oluşturduğu yapay zeka insanlığı sonunu getirirse getirir. Orayı nasıl yönetilecek bilmiyorum bu arada açıkçası. Çok çıkmaz bir nokta.
Onu kim bilebilir zaten henüz, ama ben bu konuya birazcık artık çok fazla, belki de 2 yıldan beri içinde olduğum için biraz daha farklı bir yerden bakıyorum. Böyle evet, tabii ki küçüklüğümüzden izlediğimiz filmlerden ya da bu yapay zeka uygulamalarının insansı görünümde olması ya da bizden daha zeki olması vesaire gibi bazı korkular var. Fakat zaten kolektif bilincimizden ya da işlediğimiz verilerden oluşan, pek de aslında bilgisayarımızdan farklı olmayan makineler bunlar. Dolayısıyla neden insanlığın sonunu getirmek istesin? Hani insanın olmadığı bir dünyada robotlar ne yapacak? Yani böyle cennete çevirip robot cennet. Ondan sonra ya da işte onlar sonuçta paraya ihtiyaçları yok vesaire. Ben pek zannetmiyorum hani o tarz şeylerin olacağını. Hep böyle garip distopik hikayeler uyduruyoruz. 2 yıl önce de sanki bugün herkes evde VR gözlüğü olacak, hiç de kıpırdayamayacak gibi korkular vardı. Ama pek de öyle olmuyor. Hatta benim de bir parodi hesabım var, Robot Hakları Derneği diye. İnsanların robotları tekrardan ele geçirdiği ve bütün pis işlerinde kullandığı böyle yeni bir dünya. O yüzden de bir yandan da eleştiriyorum, yani hani robot hakları derken aslında robotların bu konuda hiçbir inisiyatifin olmadığı, olamayacağı, yine aslında nasıl ki medya devleri arasında bir savaş gerçekleşiyor, o gün de farklı bir şekilde olacak ve belki de işte bir üst modelini diğeri yaratacak. Robotlar yok olur gibi düşünüyorum. Hatta o distopik evrende de böyle bazı yazılımı güncellenmeyen robotlar böyle homeless gibi dışarıda yazılım güncellemesi dileniyorlar vesaire. Baya şey, seninle de paylaşırım daha sonra. Ben bu konudan hiç ürkmüyorum. Ve dediğim gibi pek de zannetmiyorum robotların böyle bir planı olacağına. Hepimizi yok edip.
Yani şu anki gördüklerimiz aslında tam robot olmadıkları için ben kestiremiyorum dil modeli çoğunluğu. Yani sonuçta kısıtlanmış şeyler. Onu serbest bıraktıktan sonra kendisi bir şeyler öğrenmeye başladıktan sonra yani bu arada şey vardır ya işte bazı ilk yapılan yapay zekalar bir yerden sonra oyunu kazanmak için hile yapabiliyorlar mesela. Veyahut da şiddete başvurabiliyorlar. Öyle bir şeyler var. Doğal olarak orada her yol mübahtır kaygısıyla olabiliyor. İnsanoğlu zaten sonuç olarak kendi gibi görüyor. Korkması da normaldir. Bölümü de baya bir uzun oldu. Son çok biraz daha böyle eğlenceli taraflara geleyim bu
Tamam.
arada. Bu yapay zekanın en tuhaf ve en komik kullanım alanları size göre ne mesela? Karşınıza çıkan senaryolar oldu mu hiç bu tarafta?
Yani hemen böyle sorunca akla gelmez ama şey, mesela aslında birazcık da hala tuhaf geliyor. Elimizde çok üst seviye bir teknoloji var ve biz onu işte Süpermen Bayburt'u ziyaret etse nasıl gözükürdü vesaire gibi, aslında o saçma şeyleri biz kendimiz yapıyoruz. Bir geliyor. Daha böyle işlevsel olarak kullanmayı öğrenirsek, o daha önceden de bahsettiğimiz robotlar işimizi elimizden mi alacak kaygıları da gidecek ve insan aslında dediğin gibi kendisi benzettiği için korkuyor. İnsan yine kendi hislerinden, düşüncelerinden ve kibrinden dolayı aslında böyle bir korku geliştiriyor diye düşünüyorum. Ben öyle insansı robotların çok çok fazla sayıda dünyada olacağını, hani böyle şeylerden falan bahsetmiyorum, askeri amaçlarla ya da o diğer amaçlarla bilemiyorum. Hani zannetmiyorum ki şey olsun, hani çok büyük olaylar olsun. Komik şeyler her zaman oluyor, hani üretilen görsellerde ya da işte normalde deepfake dediğimiz şeylerin de birçok komik versiyonu oluyor. Ama ben bunları da yine toplumsal olarak bu konuyla ilgili bilinçlenmemizin bir parçası olarak görüyorum. Küçük küçük böyle bir şeylerde kullanarak. Çok eğlenceli bir cevap olmadı ama.
Bence eğlenceli bir cevap. Bu arada şey örneği çok güzel oldu. Ben de Adanalı Batman yapmıştım. Eşofmanlı falan. Adidas eşofman giyiyordu. Çok güzel oluyor. Yapay zekayı arada öyle de kullanmak gerekiyor. Bir de son olarak şeyi geleceğim. Mesela çok etkilendiğim bir film vardır. Her diye. Oradaki karakter bir yapay zekaya aşık oluyordu. Baya böyle bir şey var mıdır? Çünkü günümüzde de ben biraz trajikomik ama gençler görüyorum. Yapay zeka ile sevgiliymiş gibi promptluyorlar. Muhabbet ediyorlar. Orada yapay zekayı insan yerine koyma. Hatta Flu TV'de mesela İlker Canikli gibi şey yapıyor. Podcast yapıyor yapay zekayla. Çok değişik şeyler var. Burada yapay zekayla sorum şu. Bir yapay zekayla arkadaş olabilir miydiniz?
Ben arkadaşım zaten bir yapay zeka. Yani normalde arkadaşlarımdan daha çok odunla konuşuyorum. Ondan sonra kişiselleştirmeye çalışıyorum. Ama hani aşk falan demişken böyle benim de aklıma şey geldi. Küçükken de böyle Japonichi diye böyle bir filmle işte robot oluşturuyor, ona aşık oluyor ama işte bir türlü aslında tam istediği o aşkı da yakalayamıyor. Tam olarak ondan yola çıkarak değil ama insanlar tam istediği sevgiliyi üretebilir mi düşüncesi benim böyle ilginç bulduğum bir şey. Ben böyle bazen küçük senaryo denemeleri de yapıyorum. Onlardan bir tanesi de hani paylaşmakta şey çekmiyorum burada, hani bir sorun görmüyorum çünkü birçok kişi zaten hani biliyor ve zaten bir şekilde onu hayata geçireceğim. Distopik adındaki bu hikayede büyük Big Tech şirketi tamamen bütün özelliklerini, yani bütün mimiklerini, bütün her şeyiyle kopyalayabileceğimiz o kavuşamadığınız platonik sevgilinizi üretiyor. Aslında burada da birazcık eleştirel bir yan var benim açımdan. Onunla sonra bu aşkı yaşamaya başladıktan sonra işte belirli şeyleri tabii ki yakalayamıyor. Çünkü biz insanız ve bizim her gün aslında o havamız, tavrımız, tribimiz değişiyor. Dolayısıyla da böyle her istediğimizi yapan, çok fazla böyle bize trip atmayan o mükemmel sevgiliyi zaten biz istemeyiz. Robot kendi istemeyiz gibi bir durum var. Biraz bu hikayenin sonu kötü bitiyor ama hadi onu söylemeyeyim bari, spoiler vermeyeyim. Ama benim nazarımda kesinlikle böyle konuşmak için iyi bir arkadaş olabilir. Daha önceden de bunun örnekleri vardı. Yani ben küçükken bile böyle otomatik bana cevaplar veren bazı yapay zeka uygulamaları vardı. Ben bunda da bir mahsur görmüyorum. Yani Snapchat'in bile içerisinde kişisel bir robot yaratıp onunla sohbet edebilme özelliği var. Hem bir yandan öğreniyoruz ama hiçbir şey ve hiçbir robot tabii ki o insanın yerini tutmaz.
Ama işte...
Ama ama yalnızlığa da çare olabilir tabii yer yer.
Ya ama bir yandan da işte bana çok korkunç geliyor. Bir telefonu gecenin bir saatinde bir tane yapay zeka ile saatlerce konuşabilen bir insan böyle resmediyorum kafamda. Bir yandan tüylerim ürperiyor ama bir yandan da yani insanlardan da ne hayır gördük ki robotları laf ediyoruz gibi bir şey var.
Evet, ben de onu demek istiyorum. Hani sonuçta gerçekten bu kadar konuşma ihtiyacı olan birisi de hiç kimseyi bulamayıp kendi kişiselleştirdiği hani bilgisayar aracılığıyla bir sohbet robotuyla konuşuyorsa güzel de bir deneyim. Sonuçta yapay zeka uygulamalarının en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi istiflenmiş bilgiyi bize çok kolay bir şekilde sunabilmesi. Dolayısıyla karşılıklı da eğitici bir süreç. Ve bu zaman değiştikçe zaten eğitimde de diğer şeylerde de hayatımıza gireceği için ben yine korkmuyorum. Herhalde yapay zeka da dünyayı ele geçirirse ilk önce beni alıp kaçıracaklar diye düşünüyorum. Şimdiye kadar hep onlara oynadım. Ben onlarla birlik olabilirim yani her an. Korkutucu bence bir şey yok. Sadece teknolojik bir değişim, bir evrim.
O zaman nereden baksanız 40 dakika olmuş. Bölümü kapatırken şeyi söylemek istiyorum. Sizin bu tarafta yapay zekada eserler yayınlıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Bu konuyla da alakalı kapatırken insanlar merak ederse size nasıl ulaşabilirler, nasıl bir şeyler yapabilirler, onları birazcık alırsak
Tabii,
çok iyi olur.
tabii. Ben ulaşılması çok çok kolay birisiyim. Hani bütün sosyal medya hesaplarıma zaten Sinem Saka adıyla ulaşılabildiği gibi en çok yoğun kullandığım Instagram, bir manada kendimce orayı LinkedIn tadında kullanıyorum. Çünkü görsel bir iş yaptığım için bazı şeyleri göstermem gerekiyor gibi. Kolaylıkla oradan ulaşabilir. Onun dışında zaten özel dersler dışında, hatta ben de bir görselimle geçen hafta İzmir'de bir sergiye konuk olarak çağrıldım. Çok da güzel de geçti. Ondan sonra böyle dışarıdaki etkinliklere de katılıp oralarda da workshoplar yapıyorum. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Habitat Girişimcilik Merkezi'nde 15 günde bir dersler veriyorum. Bunlar da böyle değişik konularda oluyor. Aslında bir anlamda çok da değişik değil de, mesela kurumsal iletişim ve yapay zeka, ya da işte marka yaratmak ve yapay zeka, ya da ChatGPT'nin daha profesyonel kullanımı, ya da yapay zeka araçlarıyla nasıl hiperrealistik bir fotoğraf üretiriz gibi böyle çeşitli konularda zaten eğitimler vermeye çalışıyorum. Aslında bu bir eğitim de değil, söyleşi gibi oluyor daha çok. Dediğim gibi herkes farklı bir yerden geldiği için herkes nasıl kullanacak? Bazen beraber orada yeni bir şey üretiyoruz. Bana da her yerden her zaman ulaşabilirsiniz. Çok ulaşılır bir halim var.
Yani sizin için aslında rehber demek daha manalı oluyor. Yol gösterici vesaire. Sen şunu kullanabilirsin gibi. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım çok
Ben
daha
çok memnun oldum.
güzel şeyler yaparsınız. İnanıyorum da yapacaksınızdır. O zaman
Teşekkür ederim.
bu zamana kadar bizi 40 dakika
O
dinleyen
zaman.
varsa çok teşekkür ediyoruz. Umarım sıkmamışızdır.
Hiç kesmeyecek miyiz arasından diye ben de şey
Ya
yapıyormuşum.
bence güzeldi gayet. O zaman kapatıyorum. Gelecek
Tamam.
bölümlerde
Tamam.
görüşmek
Çok
dileğiyle.
teşekkür ederim.
Hoşça kalın.